Ayrım 15.
Sayfa 210. İş yerine bir güven girmişti. Ali Safa korkusu 4-5 gündür silinip gitmişti. Böyle bir adam var mıydı yok muydu unutup gitmişlerdi. İçten içe bir düğün bayram havası köyü sarıyor, onları cana getiriyordu. Osman Ağa, neden haber vermedin onun köye geldiğini bize? Korktum yavrularım, korktum. Biz ne yapardık ona? Onu gözümüzden bile esirgerdik. Köylü sana küs. Baksana o gittikten sonra bile cana geldi köylü. Gidip gelmesi bile... Söyleyemezdim kimseye. Bir ağa ya da hükümet duysaydı sararlardı köyü, öldürürlerdi şahinimi. Cesaret edemezdim. Biz onu şaha, padişaha vermezdik. Canımızı almadan onu bizden kimse alamazdı. Ne bilirdim, ne bilirdim. Bir kuş gelmiş bir çalıya sığınmış. Ona kurşun geçmez ki. Bir orduya karşı durur o. Genç Osman o. Ne bilirdim çocuklarım, ne bilirdim. Olur mu? Burnunun ucunu göstermedin bize. Kendi istemedi. Arkasında bir ordu jandarma vardı. Aylarca hiç yemek yememiş, bir deri bir kemik kalmış. Beni bu halimle köylüye gösterme. Osman emmi dedi bana. Biz ona yemek yedirir, yağ balla beslerdik. Uzun bir süre köylü onu görmediğine hayıflandı. Koca Osman'a beddualar ettiler, onu sorgulara çektiler. Niçin, niçin görmemişlerdi onu? Böyle bir fırsat bir daha ele geçer miydi? Yakın köylerde koca Osman'ı kınadılar, kınadılar, küstüler. Sonra onu vay vay da öteki köylerde görenler çıktı. Onu nasıl gördüklerini ortalığa düşüp anlatmaya başladılar. Koca Osman hasta yatağında unutuldu gitti. Onu her gören kendine göre bir hikayeyle anlatıyordu. Önce veli işe girişti, onu koca Osman'ın evine götüren. Kan uykularda yorgun uyuyordum diye başladı. Bir düş görüyordum. Hayrola, bir su akıyordu. Çok aydınlık, gün ışığı akıyordu, su değil. Suyun içinden uzun boylu, çaprazlama fişek takmış, yemyeşil yanan tüfekli bir adam çıkıyordu. Bir ses geldi kulağıma. Osman Ağa, Osman Ağa. Hayal demeyeyim, düş demeyeyim derken uyandım. Baktım ki kapıda birisi, açtım kapıyı. Bir adam, bir uzun boylu adam. Üstünde başında kurşundan iğne atacak yer bulamazsın. Öyle bezenmiş. Dürbünü altın, pırıl pırıl. Tabancasının, kamasının sapı da altın. Her yeri altın. İçeriye buyur ettim. Geldi ışığı yaktım. Oturdu duvara sırtını verdi. Bir gözleri vardı. Azıcık durup da bakamazsın. İçine bir korku düşer. Çakmak çakmak gözleri. Alıcı kurt gözü gibi. Namaz kıldı. Elleri bileklerine kadar yemyeşil oldu namaz kılarken. Yemek çıkardım yemek yedi. Hiç konuşmuyor. Hep düşünüyordu. Adını bağışla dedim. 3 kere söyledim aldırmadı. Duymamış çılığa vurdu. Sonra da ayağa kalktı. Başı huğun otlarına değiyordu. Bizim kapıdan iki büklüm olarak çıkıyordu. Bizim kapıdan Seyf Ali geçerdi hem de dimdik. Başının üstünde iki karışla boşluk kalır. Kapıya doğru yürüdü. Seni Osman Ağa'ya götüreyim dedim. Sen onun evini bana göster dedi. Bir de bana dedi ki bu köy zulüm altında inliyormuş. İnsanlar bu kadar zulme layık değildir dedi. Koca Osman'ın evini gösterdim. Yağmur çiseliyordu. Merak ettim kapıda bekledim. Koca Osman'ın kapısında dev gibi ateş böceği çaktı durdu, yandı söndü. Sonra o günden sonra Koca Osman'ın evinin eşiğinde o ışık yandı durdu. Veli her gün yeni güzel bir hikaye anlattı onun üstüne. Sonra onu Selver Hatun görmüştü. Öteki köyden Molla Mustafa, Anavarza köyünden Cabbar, Hacılardan Kör Ahmet, Narlı Kışla'dan Kürt Cimşit, Vay Vay'dan Zeynel, Kürt Temir, Öksüzlü'den Muttalip görmüştü. Onu orada Koca Osman'ın ahırında Atlılar Köyü gece bastığında Kürt Kerem'in avlusunda köyü basanlara kurşun sıkar, çavuşu vurur, öküzler gibi bağırtırken çok gören olmuştu. Bir de gecenin karanlığında Akçasaz'ın kıyılarını Anavarza Kalesi'nde dolaşırken onu çok gören olmuştu. Bir kayanın üstüne oturuyor, başını elleri arasına alıyor, düşünüyordu. Yanında yöresinde yüzlerce kartal uçuşuyor, kartallar gelip yanına dizinin dibine konuyorlardı. İri kartalların sırtını okşuyordu, kuzu sırtı okşar gibi. Bir keresinde onu iri, çok iri bir kıratın üstünde görmüşlerdi. At öyle hızlı koşuyordu ki ayakları yere değmiyordu, yelesi bulutlar gibi. İş oraya vardı ki vay vay da öteki köylerde Mehmet'i görmeyen çok az kişi kaldı. Onun köye geldiğini duyan sarı çama sığınmış vay vay köylüleri de hayıflandılar. Keşke köyde olsaydık da onun gül yüzünü, mübarek yüzünü görseydik dediler. Ne dedik de Koca Osman'ın sözünü tutmadık, tutmadık da köye dönmedik. Yobazoğlu da yaptığı sersemliğe yanıyordu. Geldi Koca Osman'dan özür diledi. O zaman dönmediğime itler gibi pişman oldum dedi. Ne bilirdim, söylemedin ki. Köyün bütün çocukları da görmüştü onu. Aralarında sabahlardan akşamlara kadar onu anlatıyorlar, onu yaşıyorlar, onun oyunlarını oynuyorlardı. Onlar da büyükler gibi onun adını ağızlarına almıyorlar, oyunlarında ona türlü türlü adlar takıyorlardı. Oyunlarda ağalar, jandarmalar çok korkuyorlar, tir tir titriyorlardı. Onun önünde duramayıp yere düşüyor, yalvarıyorlar, ayaklarını öpüyorlardı. Kıvranarak, burunlarını silerek, hıçkırarak yerde bir sürüngen oyunu oynuyorlardı. Yerden biter, gökten iner gibi her gün bir türkü de çıkmaya başladı onun üstüne. Yanık ağıtlar, heybetli destanlar, gülünç türküler, oyun türküleri. Çocuklar bile onun için türkülü bir oyun yaptılar. Köylülerin ona karşı bu davranışları Koca Osman'ı son derece kıvançlandırdı, onu cana getirdi. Başka türlüsü olsaydı Koca Osman düştüğü bu yataktan bir daha kolay kolay kalkamazdı. Öylesine bir kederle düşmüştü yataklara. Köylünün kıvancı sevinci az sürdü. 3 gecedir köyü kurşunluyordular. Ama köylü bana mısın demiyor, korkmuyor, aldırmıyordu. Varsınlar, kurşunlasınlar, kurşunlasınlar kurşunlayabildikleri kadar. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Titrek bacakları üstüne ancak dikilebilen Koca Osman, atlılar geceleri köye kurşun yağdırırlarken dışarıya çıkıyor, dolma tabancasının her iki gözünü de birden, "Gelin köpekler, gelin, kurşunlayın köpekler, kurşunlayın, geleceğiniz varsa göreceğiniz de var," diye bütün gücüyle bağırarak boşaltıyordu. Köyün geceleri basılmasını köylü artık bir oyun, her gece yenilenen Ali Safa Bey'in bir oyunu saymaya başlamıştı. Bir sabah uyandılar ki ne görsünler, şaşkına döndüler. Gözlerine, kulaklarına inanamadılar. Köydeki bütün atları gece alıp götürmüşler, bir tekini bile bırakmaması ya. Her şey akıllarına gelirdi de bir bu gelmezdi akıllarına. Bu köylü atsız ne yapacak? Sevinçleri, kıvançları kursaklarında kaldı. Şimdi ne yapacaklardı? O gün akşama kadar hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey konuşmadan köyün içinde dolaştılar durdular. Kimsenin ağzını bıçaklar açmıyordu. İkinci günün sabahı korkunç bir haber köyü bir baştan bir başa dolaştı. Hırsızlar gece yaşlı atları götürmemiş öldürmüşler. Çıkçıklar deresine doldurmuşlardı. Uzaklara baktılar. Toprak tepenin oralarda kartallar dönüyordu. Oraya koştular, vardılar, baktılar ki ne görsünler. Bir sürü at ölüsü yan yana yatıyor. Bu olay üstüne hemen o sabah 2 kişi evini yükleyip "Ver elini sarıçam," deyip çekti gitti. Çok kişi gidecekti. Ferhat Hoca önlerine geçti. "Zulme karşı koymamak kafirliktir," diyordu. "Çocuğunun rızkını, baba yurdunu korumamak, bırakıp gurbet ellere düşmek kafirliktir. Zulme karşı koymamak, zalime ortak olmaktır. Korkmak, korkudan dolayı yılmak kafirliktir." Yoksa köy yarı yarıya boşalıyordu. "Allah bize de bir sahip gönderecek," diyordu. "Bakın o nasıl geldi köye, onu tutamadık. Şahin'i biz elimizden uçurduk. O burada olsaydı bütün bu işler başımıza gelir miydi?" Zeynel hem Ferhat Hoca'yı dinliyor hem "Hiç," diyordu. "Bu başlangıç daha. Daha neler gelecek başımıza. Daha neler, neler, neler de neler. Korkmak kafirlik mi değil mi? Korkma da görelim Ferhat Hoca," diyor, meydan okuyordu. Ferhat Hoca ona hiç karşılık vermiyor, yalnız "Allah yoksulunu yalnız bırakmayacak," diyor, büyük imanını sesinde topluyordu. "Allah zulme karşı koyanlarla her zaman birlik olmuştur. Yoksa yeryüzünde zulüm bu kadar azalır mıydı?" Seyf Ali'nin evinde toplandılar. Uzun bir tartışmadan sonra atları istemek için Yağmur Ağa'ya gitmeye karar verdiler. Bütün dünya biliyordu ki bir köyün bütün atlarını ancak Yağmur Ağa çaldırabilir. Ferhat Hoca, Seyf Ali, Sefçek Yahya atlandılar. Doğru Yağmur Ağa'nın çiftliğine gittiler. Yağmur Ağa, Sefçek Yahya'nın yakın tanıdığıydı. Seferberlikte ikisi de Toros'ta asker kaçağı olarak birlikte dolaşmışlardı. Tam 3 yıl. Yağmur o zaman çok gençti. Sefçek Yahya attan iner inmez, "Ulan Yağmur," dedi, "ayıp değil mi bu senin yaptığın? Bütün dünyanın atlarını çaldırıyorsun, çaldır. Ama bizden ne istedin?" "Ulan oğlum, ite köpeğe uydun da neden çaldırdın atlarımızı?" Konağın merdivenlerinde onları karşılayan Yağmur, Sefçek Yahya'nın sözlerine hep gülüyor, "Kim çalmış, kim çalmış senin atı?" diyordu. "Atın çalınmış da altındaki at kimin?" Sefçek Yahya, "Ulan it," diye bağırdı, "bu atları sana gelmek için Narlı Kışla'dan, Memidik Ağa'dan istedik. Anladın mı? Köyde bir tek at koymamış. Kör, topal, uyuz, hasta, hepsini çaldırmışsın. Yaşlıları da öldürtmüşsün. Ulan uyuz. Gelin hele, gelin yukarıda konuşalım." Sedire oturdular, kahve içtiler, yemek yediler. Yağmur Ağa onlara çok saygı gösterdi ama atları vermedi. Yalvardılar, tehdit ettiler, kızdılar, köpürdüler, atları alamadılar. Ferhat Hoca, "Yusuf'u kuyudan çıkaran Mevla bir gün olup bize bakmaz mı dersin?" diye Yağmur Ağa'ya sordu. "Allah bize de bir sahip göndermeyecek mi dersin Yağmur Ağa?" Serçek Yahya onun sözünü tamamladı. Allah bize sahibi gönderdi ama biz onu gözümüzü kör ettik de tutamadık. Yoksa senin hırsızların köyün yakınından geçebilir miydi? Yağmur Ağa gülüyordu. Onları gülerek uğurladı. Boynu bükük köye döndüler. Bölüm 25. Ali Safa Bey pencereden dışarıya baktı. Ötede avlunun dışında üç atlı karartısı duruyordu. Bir tanesi çok uzun boyluydu ve atın üstünde dimdikti. Ötekilerden bir at boyu ilerideydi. Atlılar epey bir süreden beri orada duruyorlar, hiç konuşmuyorlardı. Pencerenin arkasındaki Ali Safa da dalmış gitmişti. Odanın eşikliğinde duran yanaşma, ne söyleyeyim İdris beyleri, çoktan beri orada bekliyor. Ali Safa düşünüyordu, İdris beyle görüşse mi, görüşmese mi? İdris bey ısrar ediyordu. Bu bir ayda onun çiftliğine 6. gelişiydi ve her seferinde de yok dedirtmişti. Şimdi düşünüyordu, Arif Saim beyle ilişkilerinde işe yarayabilir miydi, onu düşünüyordu. Arif Saim Bey belli olmazdı ki sert bir adamdı. Belki de İdris Bey'i çiftliği aldı da konuştu diye kızabilirdi. Gün inmiş neredeyse batacak. Alacakaranlık ağır ağır ovada yürüyor. İdris Bey'in tüfeğinin, hançerinin, fişekliklerinin, dizgininin gümüşüne son ipiltiler vurmuş. Ne dedi İdris Bey diye adama yeniden sordu. Safa Bey'i görmeliyim diyor. Çok önemli bir işi varmış. Öyle söyledi. Ali Safa Bey biraz daha düşündü. Biraz daha dışarıdaki atlı, silahlı üç çerkeze baktı. İdris Bey pırıltı içinde kalmıştı. Son ışıklarda ağır ağır siliniyordu. Çağır gel İdris Bey diye emir verdi. Saygıda kusur etmeyin. Üç adam atlardan indiler. İdris Bey önde, arkadaşları arkada ağır ağır merdivenleri çıktılar. Ali Safa Bey onları merdiven başında bekliyordu. Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşim İdris Bey diye karşıladı, kucaklaştılar. Arkadan gelen İdris Bey'in adamlarıydı. Onlara da şöyle bir başıyla hoş geldiniz dedi. İdris Bey önde, Ali Safa Bey arkada odaya girdiler. Ali Safa Bey adamları odaya çağıramadı. Çerkes göreneğini azıcık biliyordu. Silahlı adamlar beylerinin yanında oturamazlar, kapıda ayakta beklerlerdi. İdris Bey saf, mert, çocuksu haliyle, ''Çok geldim size Safa Bey, belki 10 kere. Hiçbirisinde bulamadım. Uzaklardan hem de kaçak size kadar gelebilmek benim için ne demek biliyor musunuz? %100 ölüm demek, ölümü göze aldım.'' Oturun, oturun hele, sonra konuşuruz. Oturun canım bir kahve için. Siz çok tehlikeli işler yapıyorsunuz, güpe gündüz dolaşıyorsunuz, Çukurova'da olmaz. İdris Bey sedire otururken, gece bir kurt gibi de ovaya inmek ağrıma gidiyor. Bir ay önce jandarmayla Bozkuyu'nun altındaki derede karşı karşıya kaldık. Çarpışma 4 saat sürdü. Bereket gece indi de kurtulduk. Size geldik ki gene evde yoksunuz. Kürt Ali Ağa'ya gittik, orada bir hafta kaldık. Bizi iyi sakladı Ali Ağa dedi. Ali Safa Bey, bunun sonu neye varacak diye düşünüyorum dedi acımaklı bir sesle. İdris Bey her şeyi göze almış bir sesle gülerek, sonu malum dedi, sonu o kadar malum ki benim için. Arif Saim Bey için de sonu malum olmalı. Size bunu söylemeye geldim işte. Arif Saim Bey kuduruyor, deliriyordu. Ne demek, ne demekti bu? Bir Çerkes parçası gelsin de Çukurova'da karşısına dikilsin. Hem de 30 yaşında olmayan, dil bilmez bir Çerkes parçası. Ulan sana gösteririm Çerkesoğlu diye kendi kendisine bas bas bağırıyordu. Ulan seni gerisin geri Kafkasya, Bolşeviklerin içine sürmezsen bana da Arif Saim demesinler. Paşa'ya da çok kızıyordu. Ah, ah paşa diyordu, bu ne biçim anlayıştır? İnsan da bu kadar kendisini vatana, millete verir mi? İnsan da bu kadar idealist olur mu? Biz kanımızı bunun için mi aç susuz sürünelim, şöyle bir Çerkesoğlu'na oyuncak olalım diye mi akıttık? Kellemizi koltuğa alıp bunun için mi bu vatanı kurtardık? Kanun, nizam, anladık, iyi, güzel. Çocuklarımız aç kalacak, dileneceğiz, paşam dileneceğiz. Ulan Çerkesoğlu, sana bir kahramanı yedirmeyeceğim. Paşa da isterse kellemi kessin. Paşa da bizi yanında kara gözlerimiz için tutuyorsa bıraksın bizi. Bize ihtiyacı yoksa bıraksın. İnsin omuzlarımızdan, biz de başımızın çaresine bakalım. Akmezar köylülerinden diretenleri teker teker çağırıyor, bir yana biraz para koyuyor, bir yana da bir yığın kızılcık sopası. Seç bakalım İdris Bey'in kulu, ya parayı ya sopayı seç. Kimi parayı kimi sopayı seçiyordu. Sopayı seçenler korkunç dayak küfür yiyorlardı, ölümüne. Dayağı yiyenler yarı canlı bir çıplak beygirin üstüne atılıyorlar, Akmezar köyünün ortasına bırakılıyorlardı. Çiftlik konağının önünde büyük bir kara çalılık vardı. Arif Saim Bey sonunda dil bilmez Çerkesleri soyup arkalarında eli kırbaçlı 5 kişiyle bu kara çalılığa salıvermeye başladı. Bir yandan Çerkezlerin sırtlarında kırbaçlar şaklıyor, bir yandan da dikenler köylülerin çıplak bedenlerini yiyordu. Bedenler kıpkızıl kana kesilinceye, tapu da senin olsun toprak ve bey deyinceye kadar işkence sürüyordu. Böylelikle Arif Saim Bey çok tarla aldı. İdris Bey'in akrabalarının ona uyup diretenlerin tarlaları kaldı. Arif Saim Bey'in tarlaları Akmezar'ın inatçı köylülerinin tarlalarını çepeçevre sardı. İdris Bey'in ona uyanların tarlaları Arif Saim Bey'in toprakları arasında bir ada gibi kaldı. Şimdi vermesin İdris tarlaları, vermesinler bakalım. Vermesinler köpekler diye bağırıyordu Arif Saim Bey. Sürsünler bakalım nasıl süreceklerse tarlalarını, eksinler bakalım. Karaford bir kere daha geldi Akmezar köyünde İdris Bey'in kapısında durdu. Toz toprak içindeydi ve dingil ne kadar tozlara gömülmüş, kocaman gözleri biraz daha kocamanlaşmıştı. Köylüler ve İdris Bey onu eskisinden daha büyük saygıyla karşıladı. Arif Saim Bey gene eskisi gibi kuruldu, konuşmadı. Yalnız ayrılırken, İdris Bey dedi çok yüksekten, sizin ve bir kısım arkadaşlarınızın toprakları benim tarlalarımın içinde kaldı. Tarlalarımı çiğneyip geçemezsiniz, buna müsaade etmem. Tarlalarımın ortasında kalan bu tarlaları bana satmaz mısınız, ne düşünüyorsunuz? İdris Bey son sözünü sert söyledi. Ben ve arkadaşlarım topraklarınız içinde kalan, ortasında kalan tarlalarımızı satmayacağız efendim. Arif Saim Bey ona elini uzatırken, çok genç, çok iyi, çok mert bir insansınız. Sizinle dost olmak isterdim ama geçti diye acı acı gülümsedi. Allah'a ısmarladık. Arif Saim hemen 10 kişiyi silahlandırdı. Onlara özel bekçi giyitleri giydirdi. Yeşil. Ve tarlalarımın içinden kim geçerse, topraklarımı kim çiğnerse vurun emrini verdi. Sonbahardı, çift sürme zamanıydı. Genç bir Çerkez olan Fehmi öküzlerini sabanını almış tarlasına gidiyordu. Arif Saim Bey'in bekçileri Fehmi'ye geri döndürdüler. Fehmi aldırmadı yürüdü. Bekçiler başka bir şey demediler, kurşunladılar. Fehmi'nin ölüsü 3 gün Arif Saim Bey'in tarlalarında kaldı. İdris Bey şikayet etti. Arif Saim Bey'in bekçilerinden birisini aldılar, götürdüler, hapse attılar. Bekçi hapiste 3 ay kaldı. Arif Saim hemen atladı, Sivas'a gitti. En büyük mahkeme Sivas'taydı o zamanlar. Bekçiyi beraat ettirdi. Sonra da vardı, adamın elinden tutup hapisten çıkardı. Çiftliğe getirdi, onu orada bekçilere baş yaptı. Sonra o yıl Arif Saim Bey'in topraklarını çiğneyerek kendi topraklarına geçmek isteyen 3 kişiyi daha vurdular. Çerkeslerin ölülerine kimseler yaklaşamadı günlerce. Ölüler Arif Saim Bey'in topraklarında koktular. Onları vuran da ancak 3 ay kaldı hapiste. Bir Sivas yolculuğu daha her şeyi halletti. O yıl Arif Saim Bey'in toprakları ortasında kalmış, topraklar sürülüp ekilemedi. Ertesi yıl da öyle oldu. Ekilemiyordu ama bu topraklar çiftliğin ortasında bir ur gibi, süreli kanayan bir yara gibi duruyordu. Gelecek yıl Çerkesler gene sürmeye gelecekler, gene öldürüleceklerdi. Sonunda paşa duyacak, çocuk bu ne kepazelik diyecekti. Paşadan çok korkuyordu. Paşaya da başımda böyle bir hal var, köylüler, gerici köylüler bana zulmediyorlar diyemeyecekti. Şu kanayan yarayı tez günde halletmeliydi. Karaford gözleri biraz daha kocamanlaşmış, İdris Bey'in kapısında bir daha durdu. Arif Saim Bey biraz daha şişmanlamış, heybetlenmişti. Çerkesler ve İdris Bey onu gene aynı saygıyla karşıladılar. Arif Saim bu sefer yukarı konağa çıkmadı. İdris Bey, şu tarla işini konuşmaya geldim. Böyle topraklarımın içinde ada gibi kalmış tarlalar ne işinize yarayacak? İdris Bey, ben ve arkadaşlarım topraklarınızın içinde kalan, çok sertti sesi. Arif Saim ona elini uzatırken acı acı gülümsedi. Ne yazık, çok gençsiniz dedi, sizinle dost olmalıydık. Ve Karaford, Akmezar köyüne bir daha uğramadı. Kasabada noterlik görevini mahkeme başkatibi Fazlı Bey görüyordu. Ufak tefek, hileci, korkak, sarhoş bir kişiydi. Osmanlı kalıntısı olduğu için yeni hükümetten onun adamlarından ödü patlıyordu. Arif Saim onu çiftliğe çağırdı. Fazlı Bey dedi, biliyorsunuz senedi siz yapmıştınız. Hani Akmezar köyünden İdris Bey'den 150 bin lira alacağım vardı. Evet efendim, biliyorum efendim. Yoksa senedi mi kaybettiniz efendim? Arif Saim Bey elini babacan bir gülümseme kıvançla Fazlı'nın omuzuna koydu. Bu senet için ne kadar masraf gider diye sordu. Fazlı bir hesap yaptı, parmaklarını saydı. 210 lira 2 kuruş dedi. Şahidi maidi hepsi içinde, pulu da dahil. Al sana 300 lira. Nereyi istersen, hangi mevkiyi istersen de bana söyle. Memnunum efendim diye telaşlandı Fazlı. Ben bu kasabadan, bu kasabanın ekmeğinden, suyundan, kasabından, fırıncısından, insanlarından memnunum dedi. İdris Bey'in 150 bin liralık borç senedi 3 gün sonra geldi. Ve Arif Saim Bey borcunu ödemediğinden dolayı İdris Bey'i derhal mahkemeye verdi. İdris Bey bunu duyunca, bekliyordum dedi, böyle bir şey yapacağını biliyordum. Onunla mahkemede hesaplaşacağız. Senedin sahte bir senet olduğunu ispat edeceğim ve onu rezil kepaze edeceğim. Yıllardır Ankara'ya, paşaya, vekillere, tanıdığı mebuslara her olayda tel çekiyordu. Gene birkaç tel attı Ankara kuyusuna. Tellerin hiçbir tepkisi olmuyordu. Olmuyordu ama alışmıştı. Arif Sayın Bey İdris Bey'in sözlerini duydu. Ne yazık, çok genç dedi, onunla dost olunabilirdi. Hemen o gece Arif Sayın Bey Hıdır'ın oğlunu çağırdı. Hıdır'ın oğlu bölgenin en azılı itlerinden birisiydi. Bugünlerde Akmezar'dan İdris'le arası açık olan, ona hasım olan birisini bulabilir misin Hıdır'ın oğlu? Sen yeter ki emreyle bey, bulmak değil yaratırım, sana can feda. O adamı öldüreceksin. Öldürürüm beyim. Öldürüp İdris'in konağının avlusuna, kapısına, içine bir yere gömeceksin. Gömerim bey. Birkaç gün sonra jandarmalar İdris Bey'in ahırında arama yaparlarken ölüyü buldular. İdris Bey'i hemen tutukladılar. İdris Bey kasabaya götürülürken jandarmaların elinden kaçtı. Hıdır'ın oğlu her şeyi Arif Sayın Bey'in isteğince düzenlemişti. Her şey yerli yerince uygulandı. Arif Sayın Bey tam bunu böyle istiyordu. Alacak davası çok uzun sürmedi. İdris Bey kaçak olduğundan dolayı gelip de senedin sahte olduğunu ispatlayamadı. İdris Bey 150 bin lirayı yüklendi. Sonra İdris Bey'in vurduğu adamın davasını büyük avukatlar aldı üstüne. İdris Bey adamın ölümünden 6 ay sonra 24 yıla mahkum oldu. İdris Bey bütün olan bitenden günü gününe haber aldı. Kudurdu, deliye döndü. O kadar öfkelendi ki bir gece kasabaya indi. Benzinciden teneke teneke benzin aldı, mahkemeyi yaktı. Mahkeme yanıp kül oluncaya kadar da yapının yanına kimseyi sokmadı. Mahkeme yapısı zaten eski bir yapıydı. Az bir sürede yandı, kül oldu. Mahkeme yanıp kül olunca öğle üstüydü. İdris Bey ve üç adamı jandarmayla savaşa savaşa kasabaya çıktılar. Dağa çekildiler. İdris Bey'in kasabadaki ağır cezayı yakmasını en ince ayrıntısına kadar bütün gazeteler yazdı. Arif Sayın Bey'in de bütün istediği buydu. Mahkemenin yandığını duyunca, ne yazık, çok genç dedi, onunla dost olunabilirdi. Artık Toroslar'da İdris Bey bir sarışın kurt olmuştu. Bir deli, bir kudurmuş kurt.